Ayrım 17.
Kişiliği olmayan milletten hiçbir şey bekleyemezsin. O bir tutsaktır. Bütün haksızlıklara karşı boyun eğendir. Yaratıcılığını yitirendir. Kişiliği yok edilmiş, yozlaştırılmış bir insan, bir millet yaratıcılığını yitirmiştir. O taklit eder. O hiçbir şey yaratamaz. Bakın Türkiye'de oturan burjuvalara, hiçbir şey yaratabiliyorlar mı? Hatta ne ticarette, ne sanayide, bilimden, kültürden geçtik, hiçbir dalda bir şey yaratabiliyorlar mı? Dünyaya ekledikleri hiçbir şeyleri var mı? En küçük, en küçük. Geri kalmış memleketlerin burjuvaları, bulundukları, yaşadıkları memleketleri de kendileri gibi yapmaya uğraşırlar. İstanbul dükalığı, burjuvaları yıllarca Fransız burjuvalarını taklit etmediler mi? Bütün kişiliklerini unutup. Kendi geleneklerini, tarihlerini, kültürlerini küçük görerek. Şimdi de Amerika, İngiliz burjuvalarını taklit etmiyorlar mı? Türk kültürünü, geleneklerini küçük görerek. Çağımız bilinçli olarak insanın kendisine dönme çağıdır. Toprağına, geleneklerine, kültürüne dönme çağıdır. Dökme suyla değirmen dönmez denilen çağdır. Elbette insanlar birbirlerinin kültürlerinden faydalanacaklar. Bu doğal bir şeydir. Ama hiçbir kültür öteki kültürü öldürmeyecek, yozlaştırmayacak, yok etmeyecek. Bir millet kendi kültürünü yitirip ötekinin kültürünü taklit etmeyecek. Bizim edebiyatımız çoğu zaman taklitçi bir edebiyat olmuştur. Bu edebiyatta yalnız kendine, halkına dönen kişilerdir ki büyük olabilmişlerdir. Nazım Hikmet %100 Türk kültürünün, Türk dilinin, Türk halkının şairidir. Nazım Hikmet, Fransız, Rus, Arap, Acem kültüründen sonuna kadar faydalanmıştır. Ama kendi milli kültürüne, kişiliğine sırtını dayadıktan sonra. Ben Kafka'ya karşı değilim. Üstelik de şiirine, ustalığına hayranım. Hele Faulkner'i çok seviyorum. Gerçekten edebiyata yenilik getirmiş kişilerdir bunlar. Çağımızın yenilik öncüleridir. Büyük kişilikleri vardır. Onları kendi koşulları ve kendi dünyaları, kendi gelenekleri, kendi dilleri, kendi kültürleri, kendi kişilikleri yaratmıştır. Faulkner'i ustaları arasında Homeros'u bulabiliriz. Belki de baş ustası Homeros'tur. Çok derinlemesine üstünde düşünmeden onda Homeros'tan hiçbir iz bulamayız. Homeros, Faulkner'e çok şey öğretmiştir. Bu belli. Ama Faulkner onu taklit etmemiştir. Şimdi biz de elbette Faulkner ve Kafka'dan bir şeyler öğreneceğiz. Dünya edebiyatında onlar birer aşamadır. Ama bunların ikisini de taklit etmeyeceğiz. Edersek yaratıcılığımız olmaz, ölür. Zaten kişilikler taklit edilemez, faydalanılır. Her kişinin bir yoğurt yiyişi vardır, olmalı. Bu yoğurt yiyiştir ki insanı insan eder, yaratıcı eder. İnsan kendine döndüğü an yaratmaya başlar. Kendi gibi yoğurt yediği an yaratmaya, insan olmaya, millet olmaya başlar. Bunun dibi, başı da milli bağımsızlıktır. Millet olarak ne zaman bağımsız olmuşsak, dikkat edelim, o zaman yaratıcı olmuşuzdur. Bir Nazım Hikmet'i yaratan Mustafa Kemal Çağ'ın bağımsızlığı kendine dönüşüdür. Ve hala yaratıcı gücümüz azıcık da olsa sürüp gidiyorsa Mustafa Kemal Çağ'ın bağımsızlık düşüncesinden dolayıdır. Yaratıcı insan, yaratıcı millet kendince yoğurt yiyen kişi ve millettir. Mustafa Kemal'in bağımsızlık politikasına dönüş, insanlığımıza dönüş olacaktır. Bu da ancak sömürgecilerle ipi %100 koparmakla mümkündür. Komprador, taklitçi burjuvanın egemenliğini %100 kırmakla mümkündür. Yani bilimsel sosyalizmi kurmakla mümkündür. Çağımızda geri kalmış bir milletin sosyalist olmadan bağımsızlığı da mümkün değildir. Sosyalizm insanlığın kendine, kişiliğine dönüşüdür. Dünyanın inanılmaz bir yaratıcılığa kavuşmasıdır. Korku. Korkunun ecele faydası yok sözü önemli bir sözdür. Korkunun ecele faydası olmadığı gibi tam tersidir de. Korku yarı yarıya ölüm demektir. Her yönüyle kişisel olsun, toplumsal olsun korku bir çürütücüdür. Yakasını korkuya kaptırmışlar, çürümüşlerdir. Kişisel, toplumsal korkular üstüne araştırmalar yapılmıştır. Korkunun ıncığı cıncığı yoklanmıştır. Korku üstüne önemli sözler söylenmiştir. Korku, insanın temelli duygularından biridir. Sevinç gibi, üzüntü gibi, kıskançlık gibi. Hepsinden de, bütün duygulardan da şiddetli bir duygudur. İnsan tarihi, korkunun tarihidir de desek yeri var. Bizim üstünde durmak istediğimiz, olağan olan korku değil, hastalık haline gelmiş korkudur. Hangi duygu hastalık haline gelirse tehlikelidir. Sevinç bile, kıskançlık bile. Hastalık haline gelmiş korkunun temelinde güvensizlik, umutsuzluk yatar çoğunlukla. Kendine güvenini yitirmiş bir kişi, bir toplum, olaylar karşısında korku içindedir ve perperişandır. Çağımızın bilim adamları korkuyu tedavide, güvensizliği, umutsuzluğu yok etmeye çalışırlar en önce. Suçluluktan geliyorsa korku, suçluluk duygusunu da yok etmeye çalışırlar. Korku ölümden beterdir. Bir bedene, bir topluma hastalık olarak girmişse, o bedeni, o toplum bedenini yok eder. Türkiye'de oturan burjuvalar korkuyorlar. Gelişip büyüyen emekçi hareketinden dehşetli korkuyorlar. Bunu elle tutulur bir yoğunlukla görüyoruz. Korkuları onları insanca olmayan davranışlara götürüyor. İlkel, iğrenç duygulara sürüklüyor. Kan davasına kadar gidiyorlar. Türkiye'de oturan her bir burjuva, emekçilere ve emekçi öncülere diş biliyor. Ellerinden gelse bir kaşık suda boğacaklar. Uygarca demokratik savaş yerine kötülüğü, kan davasını tercih ediyorlar. Antidemokratik kanunlara sarılışları, durmadan polis çağırmaları, savcıları her an harekete geçirmeleri bundan. Emekçilere, emekçi öncülerine iftiralar, karalar, küfürler hep bundan. Bir sınıf bu kadar korkunun çukuruna düşmese böylesine küçülemez. Böylesine küfre, iftiraya sarılamaz. Küfür, iftira, kara çalma çaresizliğinden imdat umamaz. Türkiye'de demokratik düzenin yıkılışı, Türkiye'de oturan burjuvaların da yıkılışı olacaktır. Zulümlerini, sömürülerini herhangi bir değişiklikte böylesine başıboş sürdüremeyeceklerdir. Bunu onlar da biliyorlar. Ama öyleyse bugünkü anayasa düzenini niçin yıkmaya çalışıyorlar? Ne bekliyorlar? Anayasa düzeninin yıkımından. Aklı olan hiçbir şey bekleyemez ama bunlar akılla yürümüyorlar ki. Onları harekete geçiren, etkisi altına alan inanılmaz bir korkudur. Akıl değil. Bunların korkularından dolayı Türkiye'nin başına çok kötü işler gelecek. Bu bir kehanet değildir. Türkiye'de insanlar aç kalacaklar, toprak öldürülmüş. Bu bir kehanet değil. Türkiye çok çok yoksullaşacak, gören göz kılavuz istemez. Türkiye başka milletlerin hem ekonomik hem politik tutsağı olacak, daha çok daha beter. Türk kültürü toprağı gibi aşınmakta, yok olmakta. Salt korkudan. Türkiye'de oturan burjuvalar can havli ile onları alt edecek milli her değere saldırıyorlar. Sanıyorlar ki milli değerler yozlaşırsa kendileri ayakta kalabilecekler. Hakları da var. Milli değerler yok olunca, bir milletin kültürü yok olunca, o milletin kişiliği de yok olur. Hiç olmazsa yozlaşır. Ama milletlerin kişilikleri yok edilemiyor. Dehşet bir direnme gücü var milli kişiliklerin. Şaşılacak kadar. Yoksa bu rüzgara bu kadar dayanmazdı. Sömürgecilerin ve onların içerideki uşaklarının, maymunlarının milli kişiliği yok etmek için bunca çabalamalarına karşın. Bu burjuvalar bu korkularıyla çok işler açacaklar bu milletin başına. Aman burjuvaların korkusuna dikkat. Korkudan gözleri dönmüş bunların. Gözü dönen insan her insaniyetsizliği yapar. Açın bakın gazetelerine. Bakın görün ki bu ne seviye, bu ne insanlıktır. İnsanı insan soyundan utandırır bunlar. Bu kaynayıp gelen milli güçlerden, emekçilerden korkudur. Suçlunun korkusudur. Halbuki bilmiyorlar ki emekçi rahimdir, milli güçler rahimdir. Sebepsiz hiç kimsenin burnunu kanatmak istemezler. Onların bu millete yaptıkları kötülük ne olursa olsun işlerini anayasa düzeni içinde yürütmeye çalışırlar. Bu düzeni sürdürmek milli güçlerin, emekçilerin işine gelir. Çünkü milli güçler, emekçiler, haklının, güçlünün umudu ve güveni içindedirler. Burjuvaları korkularından kurtarmak da milli güçlerin, emekçilerin işi olsun. Tedavilerini de üstümüze alalım. Ne yapalım? Anayasa düzeni Türk milletinin menfaatlerine daha çok uygundur. Biz böyle düşünüyoruz. Korkmasınlar. Korkunun da ecele faydası yok ki. Benim burada sözüm bu kadar. Ancak korkmasınlar diyebiliyorum. Burjuvaları korkularından kurtarmak da uğraşılarımız içinde olmalıdır. Bunun da yolunu, çaresini araştırmalıyız. Türkiye'de anayasa düzeninin sürebilmesi için bu gereklidir. Burjuvaları korkularından kurtarma yolunu bulursak bu düzen daha bir yerleşir. Bu kadar iş arasında bir de burjuvaları korkularından kurtarma işimiz var. Zorbaların gücü. Şimdi Yassıada Mahkemesi'nin ilk gününü getiriyorum gözümün önüne. Salonda soluk almayan bir kalabalık vardı. Sapsarı kesilmiş, kanı kurumuş, kendilerine acındırmaya çalışan, merhamet dilenen bir kalabalık. Bunlar eti kemiği olan, gülen, ağlayan, düşünen, duyan insanlar değillerdir artık. Bir kara yığın, bir insan posası salonun dibine bir tortu gibi çökmüştü. Bu tortudan, insan tortusundan bütün salona bir korku yayılıyordu. Ürkek ürkek, gün görmüş baykuşlar gibi gözlerini kırpıştırıyorlardı. Boyunlarını bükmüş, ellerini kavuşturmuş, birer merhamet külçesiydiler. Gerçekten bu tortuya merhamet duymamaya imkan yoktu. İlk gün Çetin Altan yanımda oturuyordu. Yüzüne baktım. Yüzünde dehşet bir acıma vardı. Dokunsan ağlayacaktı o şakacı, o neşeli Çetin Altan. Göz göze gelince, "Biliyor musun Yaşar?" dedi. "Ben şu yargıçların yerinde olsaydım ne yapardım?" "Ne yapardın Çetin?" diye sordum. "Bunların hepsini şimdi şurada salıverirdim. Bunların bu kadar bitmiş, yok olmuş insanların cezai ehliyeti olamaz. Yargılanamayacak kadar insanlıktan çıkmışlar. Başka insanlık dışı bir dona girmişlerdi. Şimdi de öyle düşünüyorum. Ben olsaydım onların korkunç hallerini gördükten sonra onları yargılamaz, Yassıada'nın ilk günü bırakır giderdim. Birkaç kişiyi bu tortudan ayırmak gerekti. Bunlardan biri Celal Bayar, ötekisi Zorlu'ydu. Şimdi Menderes geliyor gözümün önüne. Birbirine dolanan bacakları, ölü koyun gözü gibi pörsümüş gözleriyle. Daha fazla düşünmek istemiyorum o manzarayı. Bir insanın bu hale düşmesi bütün insanları acıtır, yaralar. Onlar bu halkın düşmanıydılar. Bunu iyi biliyorum. Amerikan işgal güçlerini onlar getirdiler Türkiye'ye. Tarihinde hiç tutsak edilmemiş milletimizi tutsak ettirenler onlardır. Üçüncü bir dünya savaşında 6 saat içinde Türk milletinin 7'den 70'e imhasına karar verenler onlardır. Onlardır ki bir zorba idaresi kurdular. Muhaliflerine kan kusturdular. Kayseri, Topkapı, Geyikli olaylarını yaratanlar onlardır. Balıkesir olayını Kurtuluş Savaşı'nın büyük kumandanı ile birlikte yaşadım. Balıkesir bir zorbalar güruhunun şanlanışıydı. Bir zulüm idaresi kuran onlardı. Hacı Ali Göktaş gibi inanmış gençleri kaybedenler onlardı. Gene de o günü anmak istemezdim. O günü düşünmek istemezdim. Hep düşünmüşümdür. Bu adamlar niçin böylesine insanlıktan çıkacak kadar paniklediler? Çok düşündüm. Vardığım yargı şu oldu. Onlar inançsızdılar. Hiçbir şeye inanmıyorlardı. Onlar kendi kör çukurlarının kullarıydılar. Onlar hiçbir inanç uğruna tırnaklarını bile kesip atmamışlardı. Atmazlardı da. Onlar çıkarlarının kullarıydılar. Onlar bir düşüncenin namusunda, kutsallığında, insanı insan eden ateşinde yunmamışlardı. İşte bu yüzden bu hale düşmüşlerdi. İnsanoğlunu böyle görmek öteki insanlar için hoş mu sanki? Övünülecek bir şey mi sanki? Bence acının acısı. Düşmanını bile insan bu hallerde görmek istemez. İnsanların insanlığını yitirmeleri herkesi yaralar. Onlardan işte bu sebepten söz etmek istemezdim. Ama bugünler tıpkı Yassıada öncesi günler gibi, ağı yutar gibi o kötü günleri anımsamak zorundayım. Bunlar da gene onlar gibi azdılar. Onlardan da beter azdılar. Kanun dışı, insanlık dışı zorbalığa başladılar. Yassıada öncesini bile mumla aratacak bir zorbalık bu. Mecliste muhalif milletvekillerini linç etmeye kalktılar. Gazeteler bu zorbalık harekatının iğrenç haberleriyle dolup taşıyor. Bu olay üstüne Morrison firmasının Türkiye mümessili diyor ki, böyle işler dünyanın her parlamentosunda olur diyor. İngiltere'de de olur diyor. Morrison firmasının Türkiye mümessili yanılıyor. Ha, bağışlayınız, eski mümessilini mi diyecektim? Hayır, dünyanın hiçbir parlamentosunda muhalif milletvekillerini büyük bir güruh böylesine lince kalkmamıştır. Hiçbir parlamentoda böyle alçaklıklar olmaz. Adalet Partisi iktidara geldiğinden bu yana hep anayasa dışı davranışlarda bulunuyor. Anayasa dışı davranışları saymakla bitmez. Bu kötü davranışlarını Türk milleti salt demokrasinin selameti uğruna yutuyor. Onun kanunsuzluklarına göz yumuluyor. Ve Adalet Partisi de azıttıkça azıtıyor. Mecliste muhalif milletvekillerini linç etmeye kadar vardırıyor azgınlıklarını. Yukarıdaki Yassada örneğini kimseye hakaret etmek, kimseyi küçültmek için vermedim. Bir gerçeği, tanık olduğum bir insan davranışını göstermek için verdim. Bir gün, şimdiki gözü dönmüş eşkıya bozuntularının bu hale düşmelerini istemediğim için verdim. Türkiye'deki yeni doğmuş, kökü dışarıda komprador burjuvalarının paralarından başka, satın alma güçlerinden başka güçleri yoktur. Bugünlerde birçok şeyleri satın alıyorlar ya, her şeyi satın alırız sanıyorlar. İnsanların vatanları vardır. Vatan birçok insan için, yozlaşmış, satılmamış, alçalmamış birçok insan için en kutsal varlıktır. İnsanlar canlarını verirler de vatanlarının kılına hile gelmesini istemezler. İşte Vietnam'da zafer türküsü söyler gibi ölenler. İşte Çanakkale'de, işte Dumlupınar'da güzel bir türkü söyler gibi seve seve ölmüşler. Vatanseverler satın alınamazlar. Öyleyse Türkiye'deki bu burjuvalar nasıl, niçin ayakta kalabiliyorlar? Güçleri olmayanların gümbür gümbür yuvarlanmaları gerekmez mi? Onları ayakta Türkiye'nin demokratik düzene susamışlığı tutuyor. Herkes, tekmil aydınlar, askerler, öğretmenler, üniversiteler, cümle kötülüklerine karşın demokratik düzenin selameti uğruna onları destekliyor. Ayakları sürttüğü zaman bir tekmede kimse vurmuyor. Onları hatalarından döndürmek, Türk zinde güçlerinin biricik çabası oluyor. 3 yıldır bir tortayı öğretir gibi, Türk zinde güçleri boyuna, anayasa dışına çıkan bu insanları, anayasa içine çekmeye çalışıyor. İşi gücü bırakmış bu insanlar, yalnız anayasa sorunuyla uğraşıyorlar. Meclis basmaları bile bunların yanlarına kalıyor. Yaptıkları tekmil kanunsuzluklar yanlarına kalıyor. Bütün anayasa dışı işlemleri yanlarına kalıyor. Onlar da azıttıkça azıtıyorlar. Ve kendilerinde anayasayı ortadan kaldıracak, muhalif milletvekillerini mecliste linç edecek güç var sanıyorlar. Türkiye'de burjuvazinin bir İngiliz, bir Fransız burjuvazisi gibi gücü yoktur. Türkiye'de burjuvazi destekle ayakta duran bir sınıftır. O destekleri ayağının altından çekmek, onun gümbür gümbür yuvarlanmasına yeter de artar bile. Bu destek vatansever güçlerin demokrasi özlemi desteğidir. Türkiye'de demokratik düzen yıkılırsa burjuvazi de ortadan silinir. Burjuvazinin yaşaması, ayakta durabilmesi başka hiçbir şeye bağlı değil, salt demokratik düzene bağlıdır. Daha iyi diyeceksiniz. Öyleyse siz emekçiler niçin bu demokrasiyi savunuyorsunuz? Demokratik düzenin ortadan kalkması burjuvaziyi de ortadan kaldırır ama belli olmaz. Bu yıkıntı memlekette türlü yaraların, hatta onulmaz yaraların açılmasına sebep olabilir. Biz maşa dururken közü elimizle tutmak istemiyoruz. Sosyalizmi bir demokratik düzen için halk tabakalarının gerçekleştirmesini istiyoruz. Çabamız budur. Bunun için demokratik düzenin üstüne titriyoruz. Bunun için de olumsuz burjuvaları durmadan anayasa sınırları içine sokmaya uğraşıyoruz. Bilmiyorlar ki ilerici güçlerin gücü bir yere kadardır. Olumsuz hareketlerin önüne bir kere geçebilir, 2 kere, 3 kere geçebilir. Sonunda millet onları da dinlemez ve direnme hakkını kullanır. Millet bir gün direnme hakkını kullanmaya karar verirse, bunun önüne Türkiye'de hiçbir güç geçemez. Çiğ ipliğe bağlı bir umutla da olsa Adalet Partisi'nin gittiği yanlış yoldan dönmesini kendilerinin selameti için beklemeliyiz. Ve Yassıada'da bir sabahtı ve bir salon. Salonda kanı kurumuş insanlar ve bir kara yığın, bir insan posası salonun dibine bir tortu gibi çökmüştü. Vietnam arenası. Çağımızda halklar uyanıyor, binlerce yıllık köle insanlar, köle milletler zincirlerini koparıyor ve bu yüzden dünyamız çağların en mutlusu oluyor. Övünülecek bir çağ oluyor. İnsan soyu belki bir gün diyecektir ki, o 20. yüzyılın insanları ne mutludurlar ki zincirlerin kırılışını gözleriyle gördüler. Zincirleri kırdılar. Zincirlerin kırılışını yaşadılar, savaştılar. Bir de çağımız utanç verici bir çağ. Koskoca Amerikan devi uygarlığın doruğuna varmış, elinde atomu, insanın vardığı en son tekniği ele geçirmiş, her şeyiyle, bütün gücüyle Vietnam'ın üstüne yüklenmiş. Ve ne yapalım bombasıyla ve bilyalı bombalarıyla ve dev uçaklarıyla ve 180 milyonuyla ve ateşle, demirle. Yerden fışkıran, gökten yağan cehennemiyle. Çırılçıplak, yalın ayak, başı kabak bir avuç insanın üstüne yüklenmiş. Vietnam artık bir yeryüzü mezbahasıdır. Bu korkunç mezbahada bütün insanlığın gözü önünde Amerikan devi bir avuç çırılçıplak insanı kesiyor, doğuruyor, yok ediyor. Ve insanlığın üstüne bir ölüm soluğu gibi zafer türkülerinin en onur kırıcısını gönderiyor. Yeryüzü bir arenadır ve bu arenada zırhlılarla, atomlarla, ateşle, çelikle donanmış bir dev, karşısında çırılçıplak 3 yaşında çocuklar. Dev çocukları doğuruyor ve yeryüzü bunun seyircisi. Böyle bir insanlıktan artık hayır mı kalır? Gene de bu aşağılık, bu soysuz durumdan insanoğlunu Vietnam'ın direnci, kahramanlığı kurtarıyor. Eğer insanlık bu korkunç yıkımdan sonra aldığı bu öldürücü yaradan sonra ayakta kalacaksa, o da Vietnamlıların kahramanlığından dolayı olacaktır. Amerika devi insanlığın hastalığı, Vietnam namusu ve sağlığıdır. Gözü dönmüş Amerika'na, Johnson'a hiçbir şey demiyorum. Arenanın seyircilerinde, Sovyetler Birliği'nde, Çin'de, Fransa'da, İngiltere'de, Almanya'da, İtalya'da, tekmil büyüklü küçüklü milletlerde hiç mi insanlık kalmamış? O güzelim Amerikan milletinde hiç mi insanlık kalmamış? Amerikan gençliği, Amerikan halkı, işçileri daha ne güne duruyorlar? Arenanın seyircisi olmanın Johnson olmaktan bir farkı var mı sanıyorlar? Hitler'i seyrettik. Yıllar yılı insanlığımızı öldürdü. Almanya'yı bir Yahudi mezbahasına çevirdi. Ondan sonra da dünyayı mezbahaya çevirdi. Şimdi Johnson'ı seyrediyoruz.